2. kaset 2. yüz sayfa 46. Barış sağlanır sağlanmaz 1719'da Viyana'ya bir elçilik heyeti, 1721'de de Paris'e 28 Mehmet Said Efendi'yi Vesayet-i Ümran ve marifine dahi layıkıyla kesb-i ittila ederek kabili tatbik olanların takriri talimatıyla elçi olarak yolladı. 10 dipnot. Karal tarafından Tanzimat sayfa 19'da zikredilmiştir. Mehmet Said Efendi'nin elçiliği hakkında raporu, sefaretname İstanbul'da birçok kez basılmış ve J.C. Gallant tarafından yapılan Fransızca çevirisi 1757'de İstanbul'da ve Paris'te yayınlanmıştır. Bu ünvan ve eğitim araçlarından biri göreceğiniz gibi matbaaydı. Daha 1716'da Roquefort adlı bir Fransız subayı Osmanlı ordusunda bir yabancı mühendis subaylar kıtasının teşkili için bir taslak sunmuş fakat bir sonuca ulaşamamıştı. 11 dipnot. Hammer 2. basım 4. 397. 1720'de Türkçe gerçek adını alan başka bir Fransız dönmesi olan David İstanbul'da bir itfaiye takımı örgütledi. Belediye hizmetlerde 19. ve 20. yüzyıllarda devam edecek olan uzun bir reform dizisinin ilki. 12 dipnot. Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umuri Belediye 1-1922, 1170'de. Ayrıca aşağıda sayfa 389 ve devamına bakınız. Gemicilik ve denizcilikte de yenilik isteği duyuldu. Denizcilik daireleri yeniden örgütlendirildi ve gemi yapımında önemli bir değişiklik yapıldı. Üç ambarlı kalyon ilk kez Türk tersanelerinde 1682'de inşa edildi. Fakat pek az sayıda yapıldı. 3. Ahmet zamanında bu gemilerin yapımı tekrar ele alınıp geliştirildi ve kadırga Osmanlı donanmasından kalkmaya yüz tuttu. 13 dipnot. İH Uzunçarşılı Osmanlı Devleti'nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı 1948 sayfa 465d. Avrupa ile bu alışverişler ilk kez kültürel ve sosyal hayat üzerinde bazı hafif etkiler doğurmaya başladı. 1721'de Paris'te Türk elçiliğinin başlattığı moda İstanbul'da daha küçük ölçüde bir Frank tarz ve stil modasıyla karşılık buldu. Fransız bahçeleri ve dekorasyonları, Fransız mobilyası saray çevrelerinde kısa bir süre moda oldu. Bizzat Sultan saray kapısının dışında açıkça rokoko stili arz eden bir çeşme yaptırdı. 14 dipnot. Bu devirdeki Türk zevk ve modası için bakınız Ahmet Refik, Lale Devri, 1932. Bu kitaptan pasajlar E. Sosey'in Fransızca çevirisinde yayınlandı. Proseteur Turks Contemporain, 1935. Flandırlı ressam Van Moor, 1671-1737, Sultanın, Sadrazamın ve diğer ileri gelenlerin portrelerini yaptığı Türk başkentinde başarılar kazandı. 15 dipnot. A. Pop, Le Peintre de Bosphore, Odix Utim Skel, 1911. 3. Ahmet İdaresi'nin sonlarına doğru imparatorluğun Pasarofça antlaşmasından sonra yararlandığı nadir rastlanan barış devresi doğu sınırında İran'a karşı patlayan savaşla bozuldu. 1730'da İran'da iktidara yeni gelmiş olan Nadir Han karşısında uğranılan yenilgi sarayın taşkınlıklarına ve saray çevrelerinin Frank tarzına karşı kızgınlığın artmakta olduğu İstanbul'da bir halk ayaklanmasına yol açtı. Sultan tahttan feragat etmek zorunda kaldı. Sadrazam ve diğer ileri gelenler öldürüldü. 16 dipnot. Olaylar hakkında bakınız Münir Aktepe, Patrona İsyanı, İstanbul 1958. Merle Şey, The Ottoman Empire from 1720 to 1734, Urbana 1944. Gerileyiş sadece geçiciydi. Önceki idarenin en önemli batılı yenilikleri, matbaa ve denizcilik reformları muhafaza edildi ve çok geçmeden daha büyük ve daha ivedili bir sorun olan askeri reform üzerinde yeni bir hamle başladı. Daha isyandan önce matbaa müdürü İbrahim Müteferrika, İbrahim Paşa'ya bir muhtıra sunmuştu. 1732 başlarında onu bastırıp yeni Sultan 1. Mahmud'a 1730-54 sundu. 49 sayfa uzunluğundaki muhtıra 3 bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde yazar, iyi düzenlenmiş bir hükümet sisteminin bütün devletler ve milletler için önemini belirtir ve diğer ülkelerde mevcut olan çeşitli rejimleri anlatır ve yorumlar. İkincisinde insanın kendi ülkesini ve komşularınınkini tanıma aracı, askerlik sanatına yararlı bir ilave ve vilayet ve askerlik idaresine yardımcı olarak bilimsel coğrafyanın önemine okuyucuların dikkatini çeker. Üçüncü bölümde Hristiyan kralları tarafından elde tutulan silahlı kuvvetlerin farklı çeşitlerini, ordugâhtaki ve sahradaki talim, örgüt ve disiplinini, savaş yöntemlerini ve askeri kanunlarını inceler. Kendisi bir dönme olan İbrahim Müteferrika, Frank kafirlerinden gerekli nefret ve istihkarla söz etmekte dikkatlidir. Fakat aynı zamanda Frank ordularının üstünlüğünü ve onları örnek almanın Osmanlılar için önemini iyice açığa koyar. 17 dipnot. Usul al-Hikam fi Nizam al-Uman, Hicri 1144. Fransızca çevirisi Traité de la Tactique, Viyana 1769. Bu kitabın tartışmaları hakkında bakınız G. Todarini, 1787-3. 97-108. Babinger, Strangler, Buswassen im 18. Flahuntert, 1919, sayfa 15. Niyazi Berkes, Historical Background of Turkish Secularism. R. N. Fry'in derlediği Islam and the West, 1957, sayfa 51. Aynı yazar, The Development of Secularism in Turkey, 1964, sayfa 42-5. İlk adımları atmakta yardımcı olmak üzere başka bir dönme elde hazırdı. Bir Fransız asili olan Comte de Bonneval, iyi veya kötü günler görmüş bir hayattan sonra 1729'da Türkiye'ye gelmişti. Anlaşıldığına göre iade edilmekten kurtulmak için İslamlığı kabul edip Ahmet adını aldı ve Osmanlı hizmetine girdi. 1731 Eylül'ünde Sadrazam Topal Osman Paşa tarafından huzura çağrılıp Avrupa tarzında Hungaracı kıtalarını ıslah etmekle görevlendirildi. 1734'te Üsküdar'da yeni bir öğretim merkezi Hendesehane açıldı. Ve ertesi yıl Bonneval iki tuğlu paşa yapılıp kendisine Hungaracı başı rütbe ve ünvanı verildi. 18 dipnot. Tayyarzade Ata, Tarihi Ata, Hicri 1291-3, 1-158. Bonneval hakkında bakınız H. Bowen, Ahmet Paşa Bonneval in L2, Mehmet Arif, Hungaracı başı Ahmet Paşa Bonneval, Toem, kısım 18-20. Osman Ergin, Türkiye Marif Tarihi, 1939 ve sonrası, 1-44-D. Bu okul ve Bonneval'in evlatlık edindiği Süleyman'ın komutasında teşkil edilen mühendisler kıtası uzun süreli olmadı. Yeniçeriler tabiatıyla bu tür yeni moda fikirlerin hepsine şiddetle karşıydı. Görünüşte tasarıyı onlardan gizli tutma çabasına rağmen okulun yerini keşfedip kapanmaya mecbur ettiler. 19 dipnot. Yeniçerilerin o zamanki rolü ve durumu hakkında bakınız Gibb and Bowen 1-56D. Bununla beraber bu gayret tamamen boşa gitmedi. Okulun öğretmenlerinden ve bir Anadolu müftüsünün oğlu Mehmet Sait adında biri topçuların kullanacağı bir iki yaylı kadran icat etti ve geometrik şekillerle izahlı bir eser yazdı. Zamanın diğer kitapları arasına anlaşıldığına göre kısmen batılı kaynaklara dayanan trigonometri üzerine bir eser, Comte Monte Cuccioli'nin askerlik bilimi üzerindeki bir eserinin kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen bir Türkçe çevirisi, bazı tıbbi eserler, Avrupa tarihi ve işleri hakkında birkaç eserde dahil oldu. 20 dipnot. Adnan, Science, sayfa 142-D. Voltaire'in Newton felsefesi üzerindeki bir denemesinin Türkçe'ye çevrilmesini istediği belirtilen ve Avrupa biliminin bir hayranı olan Sadrazam Ragıp Paşa tarafından da batılılaşmaya ilgi gösterildi. 21 dipnot. Toderini 1.130. 1759'da Sütlüce yakınında Karaağaç'ta özel bir evde gizlice çalışan bir hendese haneyi tekrar açtığı bazı kaynaklarda belirtilir. 22 dipnot. Ergin Marif 1.50. Adnan adı var. İlim. Sayfa 182-3. O zaman Batı'ya ilgi gösteren diğer bir Türk de 1757'de Viyana ve 1763'te Berlin elçiliklerine giden diplomat Ahmet Rasim Efendi 1700-83 idi. Elçilikleri hakkındaki raporlarından başka 1769-74 savaşında Türkiye'nin yenilgisinin nedenlerinin tahlilini yazmış ve bunda reform ve yeniden örgütlenme ihtiyacını önemli belirtmiştir. Onun hakkında bakınız Babinger. Geschichtsschreiber sayfa 309-12. 1773'te denizcilik için yeni bir matematik okulunun açılışıyla daha ciddi bir çaba başladı. Bu ve bununla ilgili tasarılarda Türklere, Macar asıllı ve Fransız uyruklu bir topçu subayı olan ve birkaç yıl önce Türkçe'yi incelemek üzere Türkiye'ye gelmiş bulunan Baron de Tott yardımcı oldu. Yeni istihkam ve topçu kıtalarının teşkiline ve eğitilmesine yardım etti. Top dökümhanesini yeniden düzenledi ve hendese okulunda ilk bir veya iki yıl düzeysel trigonometri ve diğer konuları okuttu. Bu görevlerde diğer bazı yabancılar özellikle İslamlığı kabul ettikten sonra birbirine uymayan iki isim İngiliz Mustafa ile tanınan Campbell adlı İskoçyalı bir dönme kendisine yardımcı oldular. 1775'te Tott Fransa'ya döndükten sonra baş öğretmen olarak onun yerine geçen İngiliz Mustafa idi. Okulun öğrenci nüvesi daha önceki okulların hayatta kalan ve yeni merkeze nakledilen eski öğrencileriyle görevde bulunan deniz subaylarından sağlanmıştı. De Tott anılarında beyaz sakallı kaptanlarından ve 60 yaşındaki öğrencilerinden bahseder. Sonraki yıllarda Deniz Hendese Okulu genişleyip gelişti ve 3. Selim'de haleflerinin kurduğu askeri mühendislik, tıp ve diğer okullara örneklik etti. Elimizde 1781-1786 arasında İstanbul'da bulunmuş olan Venedikli Rahip Toderini'nin bu okul hakkındaki bir tasviri vardır. Bu okulu Avrupalı kaynaklı haritalar, aygıtlar, bazıları Türkçe'ye çevrileriyle birlikte Avrupa kitaplarından kurulu bir kitaplık ile iyice donatılmış bir durumda görmüştür. Kaptanların ve Türk iyi ailelerin çocuklarından kurulu 50'yi aşkın öğrencisi vardı. 23 dipnot. Deniz Okulu'nun tarihi hakkında bakınız Ergin, Marif 2-264D. Mehmet Esat, Mirat-ı Mühendisane, Hicri 1312. Toderini'nin o zamanki yazıları 1-177D ve Tott, Memories 1785 çeşitli bölümler. Rusların 1783'te Kırım'ı ilhakı yeni bir reform programına hız verdi. Doğudaki çıkarlarına muhtemel bir Rus tehdidinden korkan Fransızlar bu reform programında Osmanlı hükümetini teşvik ediyorlardı. 1784 Ekim'inde Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın teşebbüsü ve Fransız elçiliğinin yardımıyla öğretmen olarak Ermeni tercümanlarla çalışan iki Fransız mühendis subayı ile birlikte yeni bir eğitim kursu açıldı. 24 dipnot. Kırım'ın Ruslar tarafından ilhakına karşı Türk tepkileri hakkında bakınız Mustafa Nuri Paşa. Nitaici Ül Vukuat 4. Hicri 1327-97. Orada Macaristan'da nüfusun büyük kitlesi Hristiyan iken Müslümanlar sadece kentlerde yaşarlardı ve ziyaretçi niteliğine sahiptiler. Oysa Kırım'da 2 milyona yakın bir Müslüman nüfus vardı. Bu yüzden onun kaybı İslam halkını çok daha derinden üzmüş ve kurtarılması baş erek olmuştu. 1780'lerin askeri reformları hakkında bakınız Ahmet Cevdet Paşa, Tarih: Hicri 1301-9, 3 ve 4. Çeşitli bölümler: Nuri, Netaik 4, 4D. Sadrazam Halil Hamid Paşa, TM 5, 1936, 213-67. Bob: La France et le militaire Turc au 18 Esquel. Fule de History, 1912, sayfa 386-402 ve 490-501. Ayrıca adı var, Science, sayfa 155 ve İlim, sayfa 185-5. 1787'de Avusturya ve Rusya ile savaş patlayınca Fransız öğretmenler devamlı varlıkları tarafsızlığa aykırı görüldüğünden geri çağrıldılar. Bu durum ve bizzat savaşın gerginlikleri 1792'de barış yeniden kuruluncaya kadar hareketsiz kalan yeni okulların gelişmesini engelledi. Barış, yeni Sultan 3. Selim'e yeni bir hamle yapma fırsatını verdi. Askeri olmayan yenilikler. Askerlik alanı dışında Avrupa'dan alınan en önemli teknik yenilik şüphesiz matbaaydı. Bir bakıma matbaa, yüzyıllardan beri Türklerce biliniyordu. 14. yüzyılda İran'ın Moğol hükümdarları açıkça Çin örneklerinin taklidi olarak kağıt para bastırmış ve çıkarmışlardı. Daha önce bir tarihte de Çin sınır topraklarındaki Türk budunları uzak doğuda yaygın olan tahta basmanın bir türünü kullanmışlardı. Fakat bütün bunlar uzun zamandan beri unutulmuştu. Osmanlı Türklerinin de diğer doğulu Müslüman ulusları gibi kitap basımı hakkında Avrupa'dan getirilinceye kadar hiçbir bilgileri yoktu. Bu da 15. yüzyıl sonlarında İspanya'dan gelen Yahudi mültecilerin Osmanlı toprağında matbaa kurmasıyla oldu. İlk Yahudi matbaası 1493 veya 1494 sıralarında İstanbul'da açıldı. Ve bunu diğer çeşitli kentlerdeki özellikle Yahudilerin başlıca basın merkezi olan Selanik'teki basın evleri izledi. Yahudileri diğer dini azınlıklar izledi. Venedik'te matbaacılık öğrenimi yapmış bir papaz olan Sivaslı Apkar tarafından 1567'de İstanbul'da bir Ermeni matbaası açıldı. 1627'de Nicodemus Metaxas, İngiltere'den getirdiği makine ve harflerle bir Rum matbaası kurdu. Türkçe ve Arapça basma yasağı 25 dipnot. Yukarıda sayfa 42'ye bakınız. Geniş ölçüde iki adamın çabaları sayesinde gevşemiş olduğu 18. yüzyıl başlarına kadar yürürlükte kaldı. Bunlardan biri 1721'de Türk elçisi olarak Paris'e gitmiş olan ünlü 28 Mehmet Said'in oğlu Said Çelebi'ydi. Said Çelebi babasının gezisine katılmış ve anlaşıldığına göre basma sanatına ilgi duymuş ve yararına kani olmuştu. Türkiye'ye dönüşünde İstanbul'da bir Türk matbaasının kurulması için sadrazamın desteğini sağlamaya çalıştı. Tutucu din adamlarının karşı koymasına, yazıcıların ve hattatların güçlü müktesep haklarına rağmen bunda başarı kazandı. Said Çelebi, ilk Türk matbaasının gerçek kurucusu ve müdürü İbrahim Müteferrika'da benzer bir ruh buldu. İbrahim aslen bir Macardı ve Kolozsvár'da Tevhid-i Unitarian seminerinde öğrencilik yapmıştı. 1691 sıralarında ya kaçarak ya da Türkler tarafından esir edilerek yolu İstanbul'a düştü. Müslüman oldu ve ömrünü Osmanlı hizmetinde geçirdi. Said Çelebi ile işbirliği halinde matbaanın faydaları hakkında sadrazama sunulan bir risale kaleme aldı. Şeyhülislam Abdullah Efendi'nin dinin dışındaki konularda Türkçe kitap basılmasına izin veren bir fetva çıkarmaya ikna edilmesiyle destek umulmayan bir çevreden gelmiş oldu. Kur'an, Kur'an yorumları, hadisler, teoloji ve şeriat hakkındaki kitapların basılması üzerlerinde düşünülmez olarak dışta bırakıldı. Nihayet 5 Temmuz 1727'de Der-i Aliye el-Mahrusa'da bir Türk matbaasının açılmasına ve Türkçe kitapların basılmasına izin veren bir ferman çıktı. Basma aletleri ve harfler önceleri eskiden beri kentte çalışan Yahudi ve Hristiyan matbaacılardan sağlandı ve ayrıca Yahudi harf dökücülerine ve mürettiplerine başvuruldu. Daha başka makineler ve harfler Avrupa'dan, özellikle Leiden ve Paris'ten getirtildi. Almanya'dan ve diğer Avrupa ülkelerinden matbaacılığın farklı cephelerinde uzmanlar da getirildi. İlk kitap 1729 Şubat'ında yayınlandı. Matbaanın kapandığı 1742'ye kadar 17 kitap basılmıştı. Bunların çoğu Türkçeydi ve tarih, coğrafya ve dil ile ilgiliydi. Bunlar arasında Fransızca bir Türk grameri, Mehmet Çelebi'nin 1721'deki Fransa'daki elçiliğine dair sefaretnamesi ve bizzat İbrahim Müteferrika'nın yazdığı Avrupa devletlerinin uyguladığı tabiye bilimi hakkındaki kısa bir usul-ür hikem de vardı. Matbaa 1784'te yeniden açıldı ve o zamandan beri matbaacılık Türkiye'de hızla gelişti. 26 dipnot. Türkiye'de matbaacılığın ilk gelişmesi hakkında bakınız Babinger, Strangler Busfasın, Selim Nusret Gerçek, Türk Matbaacılığı 1, Müteferrika Matbaası 1939, Osman Ersoy, Türkiye'ye matbaanın girişi 1959, İbrahim hakkında bakınız Niyazi Berkes, Bel, Nan 104, 1962, 715'te. Müteferrika matbaasının yayınlandığı ilk kitap olan Bankulu Sözlüğü 1729 Şubat'ının karşılığı olan 1141 Recep'inde çıktı. İlk bölümü yayınlayıcının bir giriş yazısıyla başlar. Bunu matbaanın açılmasına izin veren fermanların, Şeyhülislam'ın matbaaya cevaz veren fetvasının, iki yüksek kadının ve diğer ileri gelenlerin tasvipkar takrizlerinin tam metinleri izler. Bunlardan sonra yine matbaanın yararları hakkında bir risale gelir. Bakınız Fry, The Development of Secularism, 1964, sayfa 36'da. Dikkatimizi topçuluk ve matbaacılıktan bilgiye ve fikirlere çevirdiğimiz zaman Batı etkisinin izlerini çok daha az buluruz. Çünkü Müslümanların Hristiyanlığı ve ondan gelen bütün şeyleri reddetmesi en çok burada etkiliydi. Top, saat ve matbaa gibi yararlı aletler yapmakta, elleriyle ünlü olmakla beraber Avrupalılar yine de tarihleri, felsefeleri, bilimleri ve edebiyatları eğer gerçekten mevcutsa bile evrensel İslam İmparatorluğu'nun halkı için değerli hiçbir şey taşımayan cahil ve barbar kafirlerdi. II. Mehmed'in saltanatı sırasında gerçekten bir bilimsel Rönesans başlangıcı vardı. Fakat ondan sonra gelenlerin idaresinde çağdaş bir Türk yazarının deyimiyle bilimsel akım, edebiyat ve hukuk setine çarptı. 27 dipnot. A adı var, Science, sayfa 57. Bununla beraber bu setlerde Batı'nın bazı fikirlerinin Müslüman bilim çevrelerine sızdığı birkaç ufak yarık vardı. İstanbul kitaplıklarında bulunan 16. ve 17. yüzyılın el yazılı binlerce tarihi eserleri arasında hiçbiri Hristiyan Avrupa ile ilgili değildi. Çünkü Müslim, kendinden önceki ve sonraki başka uygarlıklar gibi evren tarihini kendisininkinden ibaret sayıyordu. Fakat Batı'ya karşı ilginin birkaç belirtisi de vardı. Osmanlı makamistleri ara sıra karanlık Frangistan'daki bazı olayları bildirirler. Bunlardan biri olan İbrahim Peçevi, 1574, takriben 1650, Macaristan'daki Türk seferlerinin tarihini yazmak için bir çevirici aracılığıyla Latince Macar kroniklerini kullanacak kadar ileri gitti. Avrupalıların haritalarına karşı ilgisi daha önce belirtilmiş bulunan Hacı Halife'nin de muhtemelen bir Frank meslektaşının işbirliğiyle Franklerin bir tarihini hazırlamış olduğu bildirilir. İmparatorluğun durumu üzerindeki gözlemlerine daha önce değinilmiş olan Hüseyin Hazarfen'de İstanbul'a gelen Galant, Marsigli ve Prince Cantemir gibi Avrupalı ziyaretçilerle arkadaşlık kurmuş ve Avrupa tarihi hakkında bir inceleme yapmıştır. Biraz daha sonra Müneccin Başı, ölümü 1702, olarak tanınan Ahmet İbni Lütfullah, başlıca Avrupa hükümdarlıklarının kısa bir tarihini de kapsayan bir dünya tarihi yazdı ki bu İslam tarihçiliğinde ikinci olarak görülüyor. 28 dipnot. Bütün bunlar hakkında bakınız Bernard Lewis, The Use by Muslim Historians of Non-Muslim Sources in Bernard Lewis ve P.M. Holt derleyenler, Historians of the Middle East, London 1962. 18. yüzyılda askeri eğitim okullarıyla ilişkin olarak Avrupa işleri üzerine az sayıda kitap hazırlandı ve çevrildi. Avrupa coğrafyasına Osmanlıların beyazı ilgisi belirtilmiş bulunuyor. Ayrıca Avrupa tıbbına da hafif bir ilgi vardı. 16. yüzyılda Avrupa'dan gelen Yahudi mülteciler tıp ve dişçilik üzerine Türkçe kitaplar yazdılar. 17. yüzyılda Frangi'ye dair bir Avrupalı eserin Türkçe çevirisi yayınlandı. Diğer tıbbi kitaplardaki bir ya da iki pasajda Avrupa eserlerinin bilindiğini gösterir. 29 dipnot. A adı var, Science, sayfa 98. U Haid, Moses Hammond, Chief Jewish Physician to Sultan Suleiman the Magnificent, Orleans, 16, 1963, 172-70. Aynı yazar, An Unknown Turkish Treatise by a Jewish Physician under Suleiman the Magnificent, Eretz, İsrail, 7, 1963, 48-53. Bununla beraber genel olarak Osmanlı biliminin Aristo, Batlamyus ve onların yorumlayıcılarına bağlı kalması gibi Osmanlı tıbbı da Kalinus ve İbn Sina'ya bağlı kaldı. Paracelsus ve Kopernik'in, Kepler ve Galileo'nun buluşları Osmanlılara Luther ve Calvin'in iddiaları kadar yabancı ve yersiz idi. Batı'nın estetik hayatından hemen hiçbir şey Türkiye'de bilinmiyordu. Batı sanatından bazı hafif etkiler vardı. Sultanların birçoğu batılı portre ressamlarının hizmetine başvurmuş ve 18. yüzyıl başlarında Türk mimarisi ve tezniyatı şüphesiz batıdan etkilenmişti. Batı edebiyatı ve müziğinden fiilen hiçbir şey bilinmiyordu. Batılı büyük fikir hareketleri İslam ülkelerinde bir yankı bile uyandırmadan geçti. 30 dipnot. Batı edebiyatına karşı genel ilgisizliğe tek bir istisna gösterilebilir. Bir 18. yüzyıl diplomatı ve edebiyatçısı olan Ali Aziz Efendi 1798'de öldüğü Berlin'e elçi atanmıştı. Fransızca ve biraz Almanca biliyordu. Fransızcadan bazı masalları Türkçe'ye adapte etti. Bunlar Petit de la Croix'un oryantal koleksiyonuna tamamen de yabancı değildi. Bakınız A. Titse, Aziz Efendis Muhayyelat, Orleans 1, 1948, 248-329 ve Ali Aziz, İn El 2. Fransız devriminin fikirleri, 31 dipnot. Bu konunun daha geniş incelemesi şurada bulunabilir. Bernard Lewis, The Impact of the French Revolution and Turkey. İn G.S. Metro ve F. Cruze derleyenler. The New Asia, Readings in the History of Mankind, 1965, sayfa 31-59. Fransız devrimiyle ilk kez darbı harbı, darbı İslam'dan ayıran engeli aşan, Müslüman liderleri ve düşünürleri arasında istekli bir kabul gören ve Müslüman toplumunun her katını az çok etkileyen büyük bir fikir hareketiyle karşılaşırız. 19. yüzyılda İslam dünyasında batılı fikirlerin başarısı çok kez batının maddi gücünün ilerlemesine, Avrupa'nın iktisadi, siyasi ve nihayet askeri üstünlüğünün İslam dünyasının büyük kısmında yerleşmesine atfedilir. Müslüman da Tanrı'nın bu dünyada kudret ve zenginlik ihsan ettiği kimselerin inançlarını daha büyük sempati ve saygıyla dinlemeye, diğer insanlardan hiç de daha az olmaksızın eğilimlidir. Batının gözle görülür başarısı da batılı fikirleri Müslüman tarafından kabul edilebilir kılmakta gerçekten bir ön şart değilse de şüphesiz yardımcı bir etkendi. Fakat bu yeterli bir açıklama değildir. Rönesans ve keşifler çağında Batı Akdeniz'de ve Asya'da Hristiyanlığın büyük ilerlemeleri görüldü. Eğer maddi kudret bunların kabulüne tek başına yeterli gelseydi, Hristiyanlığın bu ilerlemeleri Osmanlıların hala korkunç olan gücüyle bir dereceye kadar engellenmiş olsa bile yine de işgal edilen yerlerdeki Müslümanlar üzerinde bazı etkilerin doğurması gerekirdi. Avrupa zenginliği ve gücü, Fransız devrimi fikirlerinin niçin diğer bütün rakip Avrupa düşünce tarzlarından daha fazla olarak bu kadar geniş bir kabule kavuşmuş olması gerektiğini de açıklamaz. Bu fikirlerin ki daha sonra zemin ve zamanın siyasi ihtiyaçlarına cevap vermek üzere değiştirilmiştir. İlk çekiciliği daha çok onların laikliğinde bulunabilir. Fransız devrimi Avrupa'da tamamen din dışı terimlerle entelektüel ifadesini bulan ilk büyük sosyal ayaklanış idi. Bizatihi laikliğin Müslümanlar için büyük bir çekiciliği yoktur. Fakat Hristiyan olmayan, hatta anti-Hristiyan olan ve Hristiyanlıktan ayrılışı önde gelen temsilcileri tarafından kuvvetle belirtilen bir batılı harekette Müslüman dünyası kendi dini inanç ve geleneklerini tehlikeye atmaksızın batı gücünün şaşırtıcı sırrını bulmaya ümit edebilirdi. 100 yıl boyunca veya Avrupa'dan gelen bu yeni fikirlerin ilk sızmaya başlamasından sonra geçiş kanalları genişledi ve sayısı arttı. Damla halindeki sızıntı önce ırmak, sonra da sel haline geldi. Batı'nın maddi kültürü, İslam toplumunun çok kez pek kötü bir şekilde yapısını ve çehresini değiştirirken, Batı'dan gelen fikirler de yeni özdeşlik ve bağlılık kalıpları yaratarak ve yeni emellerin ereklerini ve şekillenmesini sağlayarak grup dayanışmasının bizzat temelini etkiledi. Bu yeni fikirler üç kelimede özetlenebilir: hürriyet, eşitlik ve kardeşlik değil, fakat belki de onun tersi, mukabili, milliyet. Hürriyet sözcüğü 1800'den önce İslam dillerinde esirliğin karşıtını ifade eden esas itibariyle hukuki bir deyimdi. 19. yüzyıl esnasında Avrupa'dan gelen yeni bir siyasi anlam kazandı ve hem iç despotizme hem de dış emperyalizme karşı mücadelenin savaş narası oldu. Örgütlenmiş hürriyet, anayasaları, temsili hükümeti ve hukukun egemenliğini gerektiriyordu. Sonuç olarak da bunlar, şeriat allamelerinden ve eski zamanların otokratik idare memurlarından farklı bir hukukçular ve politikacılar sınıfı ile laik bir hükümete ve kanunlara ihtiyaç gösteriyordu. Eşitlik, farklı bir anlam kazanmak eğilimi gösterdi. Sosyal ve ekonomik eşitsizlik büyük şikayet konuları değildi. İslam toplumu devrim öncesi Avrupa'nın katı sosyal engellerini ve sınıf imtiyazlarını tanımamıştır. Gelişmemiş ekonomisi, servetin hem edinilmesini hem de harcanmasını sınırlamış, bu suretle zengin ile yoksul arasında göze batar eşitsizliklerin ortaya çıkmasını önlemişti. Toplumun korporatif yapısı ve İslamlığın ahlak ve merhamet gelenekleri iki grup arasındaki boşluğa yine de bir dereceye kadar köprü kurmuştu. Fakat eşitlik ilkesinin kişiler üzerinde fazla çekiciliği olmadıysa da gruplar üzerinde etkisi daha çok oldu. Çok geçmeden milletler arasında eşitlik isteği yükseldi ve bu zamanla yeni bir batılı ilke olan milli özgürlük ilkesiyle birleşti. Batının bir dil, ırk ve toprak varlığı olarak millet kavramı Müslüman Doğu tarafından bilinmiyor değildi. Fakat hiçbir zaman grup birliğinin ilk temeli olmamıştı. Birlik temeli, dini toplum içinde ortak hanedan bağlılığı ile kuvvetlendirilmiş iman kardeşliğiydi. Bugüne kadar batılı vatanseverlik ve milliyet kavramları hiçbir zaman tamamen eski kalıpların yerini almamıştır. Gerçi hanedan bağlılıkları sönmüş ise de dini bağlılık günümüzde yeniden canlanan bir güç göstermektedir. 19. yüzyıldaki ve 20. yüzyıl başlarındaki reform hareketlerinin tarihi geniş ölçüde batılı eğitim görmüş aydınların İslamlığın dini toplumu üzerine batılı bir laik siyasal sınıflandırma ve örgüt kalıbı koyma çabalarıyla ilgilidir. Bu fikirlerin Müslüman Türkler üzerindeki doğrudan doğruya ve çağdaş etkisi kaçınılmaz olarak sınırlı ve örtülüydü. Bununla beraber zamanla yalnız Türkiye'nin değil, bütün İslam'ın görünüşünü, kendi bilincini ve umutlarını değiştirecek olan bir sürecin başlangıcıydı. Bu fikirlerin ilk esaslı girişi 3. Selim'in askeri reformlarıyla başlayan ve onun tahttan indirilmesiyle sona eren 1792-1708 yılları arasında oldu. Şu halde önce bu fikirlerin Fransa'dan Türkiye'ye aktarıldığı kanallara, ikinci olarak da o zaman Türklerin bu fikirlere gösterdikleri karşılığa dikkatimizi yakından yöneltmek zorunludur. Giriş kanalları. Bunların büyük ölçüde en önemlisi askeri öğretim idi. Rönesans zamanlarından bu yana İslamlık savaş sanatlarında özellikle mühendislik, denizcilik ve topçuluk gibi daha teknik dallarda Hristiyanlığın öğrencisi olmuştur. Bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli askeri çehresi hüner ve yaratıcılıkta gittikçe artan iç gerilemeyi maskeledi. Hüner ve yaratıcılıktaki bu iç gerileme Osmanlı ordularının top dökümcüleri ve topçuları, Osmanlı donanmasının gemi yapıcıları ve gemicileri arasında batılı donmelerin veya hizmetlilerin önemli mevkilerinde göze çarpar şekilde ifadesini bulmuştur. Küçük görülen Hristiyan hasımların karşısında bir dizi yenilgilerle uyarılan imparatorluğun yöneticileri 18. yüzyılda zaman zaman dikkatlerini ordularının donatım ve eğitiminin modernleştirilmesi ihtiyacına çevirmeye başladılar. 1792'de barışın yeniden kurulması ve Avrupa'nın Fransız devriminin sorunlarıyla uğraşması yeni Sultan 3. Selim'e Osmanlı silahlı kuvvetlerini teknik donatım, eğitim ve hünerde çağdaş batılı orduların düzeyine getirme amacını güden geniş çaplı bir reform planlamak ve kısmen de uygulamak fırsatını verdi. 18. yüzyılda olduğu gibi bu çeşit reform girişimlerinin hepsi genellikle Fransız dili aracılığıyla çalışan Fransız öğretmenlerin kılavuzluğu altında yapıldı. Bunların en sonuncusu Selim henüz veliaht iken yapılan 1784 reformuydu. 32 dipnot. Yukarıda sayfa 50'ye bakınız. Bu tasarıda hem itici teşvik hem esas rehberlik Fransız hükümetinden geldi. Bizzat Selim de kendisine belki biraz yüksek perdeden olmakla beraber iyi öğütler veren 16. Louis ile muhabereye girişmişti. 33 dipnot. Uzun çarşılı. Selim 3'ün veliaht iken Fransa kralı Louis 16 ile muhabereleri. Bell, No 5-6, 1938, 191-246. Tahsin Öz, Fransa Kralı Louis 16'nın Selim 3'e namesi. Tarih Vesikası, 1-3, 1941, 198-202. Louis 16'dan Selim 3'e mektubun Fransızca metniyle birlikte. Bakınız Karal, Selim 3'ün Hattı Hümayunları. Nizam-ı Cedid 1946 2D. İstanbul'da elde bulunan eğitilmiş subay nüvesi Fransız öğretmenlerden Fransızca ders kitaplarıyla öğrenim görmüştü. Yararlanılabilir Türkçe ders kitaplarının hepsi Fransızcadan yapılmış çevirilerdi ve kentte en iyi donatılmış basın evi olan Fransız elçiliği matbaasında basılmışlardı. 34 dipnot. İstanbul'da Fransız elçiliğinin matbaası hakkında bakınız Babinger, Strangler Buchfaschen, sayfa 27-28 ve Gerçek Türk Matbaacılığı, sayfa 99-D. Sonuncu eserde bu çevirilerin başlık sayfalarının reprodüksiyonları bulunmaktadır. Türklerin Avrupa dillerinden edindikleri azıcık bilginin hepsi de Fransızcadan alınmıştı. Bu nedenle sultanın silahlı kuvvetlerde Nizam-ı Cedid'in hazırlığına yardım için yine Fransa'ya dönmesi tabiiydi. Böyle yapması için başka bir sebep daha vardı. Askeri reformların arifesinde yazılmış bir yazışmada Sadrazam Sultan'a, Fransa'daki son ayaklanışın sonucu olarak ortaya çıkan yeni düzen Nizam-ı Cedid hakkında Fransa kralından mektuplar geldiğini bildirdi. Sultan bu yeni düzene ilgi gösterdi. 35 dipnot. Karal, Selim 3, sayfa 30. Bu tezkerelerde Fransa'daki yeni düzen için pek az sonra Türkiye'deki bütün reform programı için kullanılan aynı deyimin kullanılması anlamsız değildir. Selim aynı zamanda Ebu Bekir Ratip Efendi'yi Avrupa'da doğrudan doğruya inceleme yapmak üzere özel elçi olarak gönderdi. Ratip Efendi, Avusturya'nın durumunu incelemek ve aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleri hakkında bilgi toplamak talimatıyla 1791'de Viyana'ya gitti. 1792 Mayıs'ında dönüşünde Avrupa devletlerinin ve özellikle Avusturya'nın askeri sistemleriyle hükümet, toplum ve siyasal düşüncesi üzerinde ayrıntılı bir rapor sundu. Viyana'da kendisine bilgi verenlerden birinin daha sonra Geçtit de Osmançan Reich'in ve Türkiye hakkında diğer klasik eserlerin yazarı olarak ün kazanan Avusturyalı stajyer tercüman Joseph Hammer olduğu anlaşılmaktadır. 36 dipnot. Ratip Efendi'nin 500 sayfa kadarlık raporu Avusturya'daki ve diğer yerlerdeki askeri ve idari kurumlar üzerinde durur ve disiplinli ordu, düzenli maliye, sadık ve ehliyetli devlet adamı ve müreffeh bir halk ihtiyacı üzerinde Avrupalı siyasi filozofların görüşlerini zikreder. İbit, sayfa 31'de. Bakınız, Cevdet, tarih 5, 232'de. Von Hammer, Purgstall. Erina Rungen aus meinem Leben, Viyana 1940, 25-27. İdem. Geçtit der Osmanchen, Dichkund 4, Peşte 1838, 418'de ve Babinger, Geçtit Straber, sayfa 330. Ratip 1794'ten 1796'ya kadar Reisül Küttaplık yaptı ve 1799'da idam edildi. 1791 sonbaharında cepheden dönen Osmanlı ordusu henüz Silistre'deyken sultan, sivil, asker ve ulemadan 22 ileri gelen kişiye bir emir çıkararak imparatorluğun zayıflığının nedenleri hakkındaki görüşlerini ve ıslahat teklifleri bildirmelerini istedi. Bu 22 kişi arasında birisi Osmanlı ordusunda hizmet gören Bertrand veya Brentano adlı bir Fransız subay ile diğeri İstanbul'daki İsveç elçiliğinin Ermeni tercümanı ünlü Modegrea Dihanson olmak üzere iki Hristiyan vardı. Bunlar cevaplarını 1789 Fransız şerlerini hatırlatan bir deyim olarak muhtıra anlamında lahiyan şeklinde takdim ettiler. Bunların birbirine benzerliği şüphesiz tesadüfi olmakla beraber hayreti çekecek derecedeydi. 37 dipnot. Cevdet, tarih 6, 3'de. Ahmet Asım, Asım tarihi, tarihsiz. 1, 34. Karal, Selim 3, sayfa 34'de ve Nizam-ı Cedid'e dair lahiyalar. Tarih vesikası 1, 1942, 414-25. 2. 1942-43 104-11 342-51 424-32 Berkes, Infray, sayfa 56-58. Hepsi askeri reform ihtiyacı üzerinde en önemli nokta olarak durmakta oy birliği halindeydi. Fakat onun en iyi şekilde nasıl gerçekleştirileceği konusunda ayrılıyorlardı. Bir yanda eski askeri yöntemlere dönmek suretiyle Osmanlı altın çağının askeri ihtişamını yeniden kazanmaya arayan tutucular vardı. Sonra mevcut askeri düzene Frank eğitim ve silahlarının usul usul sokulmasını, bunun gerçekte saf Osmanlı geçmişine bir dönüş olduğunu iddia ederek çeşitli yollarla arayan romantikler ve ara çözümcüler vardı. Nihayet eski ordunun ıslah edilemeyeceğine inanan ve sultana baştan başa Avrupa tarzında eğitilmiş, donatılmış ve silahlandırılmış yeni bir ordu kurmasını ısrarla tavsiye eden radikaller vardı. Sultanın kendisi de bu görüşe meyletti. İlk baştan beri bu reform teklifleri şiddetli bir muhalefet uyandırdı ve reformcu lahiyalara saray içinde bile kinle ve ihtisayla saldırıldı. Fakat sultan kararlı ve enerjik olarak işe koyuldu. Reform taraftarları arasından kendisine yardımcı olmak üzere bir küçük komite kurarak 1792 ve 1793'te daha sonra bütünüyle Nizam-ı Cedid olarak bilinen bütün bir dizi yeni hat-ı hünayunlar çıkardı. Bunlar eyalet yöneticiliği, eyalet vergileri, tahıl ticaretinin denetimi ve diğer idari ve mali konular hakkında yeni düzenlemeleri kapsıyordu. Fakat bunların içinde hepsinden daha önemlisi, Avrupa tarzında eğitilmiş ve donatılmış muntazam yeni piyade birliklerinin kurulmasını sağlayan hükümlerdi. Bu deneminin para kaynağını sağlamak için müsaade edilen ve geri alınan timarlar ile ispirto, tütün, kahve ve diğer emtia üzerine konan yeni vergiler, gelirleriyle beslenen özel bir yeni hazine kuruldu. Önce yeni sistemin düzenlemeleri için kullanılan nizam-ı cedid deyiminin, sonradan hemen sadece yeni sistemde kurulan yeni muntazam askeri birlikler için kullanılır olması hem ilginç hem de anlamlıdır. Nasıl yüzyıllar önce otorite anlamında Arapça soyut bir isim olan sultan sözcüğü bir adamı niteler hale gelmiş ise, şimdi de yeni düzen anlamına gelen nizam-ı cedid bir insan birliğinin adı olmuştu. 38. Dipnot. Mali düzenlemeler için bakınız Cevdet, Tarih 5, 289d. Askeri timarların yeniden düzenlenmesi için. 6, 61d. Karal, Selim 3, sayfa 134d. Askeri reformlar hakkında bakınız Cevdet 6. Hemer ve Zinkasın 5-8. Daha fazla atıfların belirtildiği çeşitli bölümler. S. Reyshov, The Origins of Ottoman Military Reform, The Nizam-ı Cedid Army of Sultan Selim 3. J. Modern History 37, 1965, 291-306. Aynı yazar, The Established Ottoman Army Corps Under Sultan Selim 3. Dar İslam 40, 1965, 142-84. Türkçe belgeler şuralarda yayınlanmış ve tahlil edilmiştir. Ergin, Marif 2, çeşitli bölümler. Karal, Selim 3, sayfa 43-94. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.